Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mark Solms'un The Hidden Spring, yani Bilincin Gizli Kaynağı adlı kitabı, bilinç araştırmalarına nöropsikoloji, duygulanım bilimi ve psikanaliz üzerinden yaklaşan kuramsal bir bilim kitabıdır. Solms'un temel amacı, bilincin yalnızca düşünme, dil veya algısal bilgi işleme ile açıklanamayacağını göstermektir. Ona göre bilincin en temel biçimi hissetmektir. Bu nedenle bilincin kaynağını yaygın biçimde varsayıldığı gibi beynin dış katmanı olan kortekste değil, hayatta kalma ve bedensel düzenleme ile bağlantılı daha eski beyin sapı sistemlerinde arar. Kitap, nörolojik hasta gözlemlerini, özellikle ağır kortikal hasar vakalarını bilinç kuramlarıyla ilişkilendirir. Ayrıca Carl Friston'un serbest enerji ilkesi ve Jacques Panksepp'in duygulanım araştırmalarından yararlanır. Solms, zihin ile beden arasında keskin bir ayrım kurmak yerine, öznel deneyimin canlı bir organizmanın ihtiyaçlarını düzenleme biçimi olduğunu savunur. Böylece eser, bilincin zor problemi üzerine iddialı, tartışmaya açık ve disiplinler arası bir yeniden değerlendirme sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, korteks varsayımına karşı beyin sapının bilinçteki kurucu rolü, kitabın en ayırt edici tezi, bilincin temel kaynağının serebral korteks olmadığıdır. Çağdaş nörobilimde görme, dil, dikkat ve karmaşık düşünme gibi işlevlerin korteksle güçlü bağları nedeniyle bilincin de orada üretildiği sıkça varsayılır. Solms bu çıkarımın fazla genişletildiğini ileri sürer. Korteks, deneyimin ayrıntılı içeriğini düzenleyebilir. Ne gördüğümüzü, neyi hatırladığımızı, hangi kelimelerle düşündüğümüzü ve deneyim üzerine nasıl düşündüğümüzü biçimlendirebilir. Ancak ona göre uyanık olmanın ve bir şeyin özne için önem taşımasının ilk koşulu daha derindeki yapılara bağlıdır. Beyin sapındaki retiküler etkinleştirici sistemin hasarı, komaya ve uyanıklığın kaybına yol açabilir. Buna karşılık geniş kortikal hasarların her zaman öznel yaşantıyı tümüyle ortadan kaldırmaması, Solms'un argümanında belirleyici bir ayrımdır. Hidransefaliyle doğan, korteksin büyük kısmı gelişmemiş bazı çocukların duygu, tercih ve sosyal karşılık işaretleri göstermesi de bu tartışmada kullandığı klinik gözlemler arasındadır. Solms, bu bulguların karmaşık düşünmenin beyin sapında gerçekleştiğini kanıtlamadığını söyler. İddia daha sınırlıdır. Korteks, bilincin zenginleştirici ve ayırt edici aracı olabilir, fakat en temel hissedebilme kapasitesinin üreticisi olmak zorunda değildir. İkinci olarak, hisler, bilincin yan ürünü değil, ilk biçimidir. Solms, bilinç denildiğinde önce görsel deneyim, dikkat ya da düşünceyi ele alan yaklaşımlara itiraz eder ve hisleri merkeze koyar. Bir rengi ayırt eden, sesleri sınıflandıran veya davranış üreten bir sistemin gerçekten öznel deneyime sahip olup olmadığı tartışılabilir. Buna karşılık korku, rahatlama, açlık, susuzluk, acı veya haz gibi hislerde öznel boyut doğrudan görünürdür. Bir his hissedilmiyorsa zaten o his değildir. Bu nedenle Solms'a göre duygular, bilince sonradan eklenen süslemeler değil, bilincin çekirdeğidir. Bu görüş, duyguyu akıl yürütmenin karşıtı veya yalnızca davranışı bozan bir unsur sayan alışkanlığı değiştirir. Hisler, organizmanın durumunun onun kendi açısından iyi mi kötü mü, güvenli mi tehlikeli mi olduğunu bildirir. Açlık, yalnızca düşük enerjiyle ilgili bir veri değildir. Canlının harekete geçmesini gerektiren, olumsuz biçimde yaşanan bir bedensel durumdur. Solms'un psikanalizle kurduğu bağ da burada önem kazanır. Psikanalizin öznel yaşantıya verdiği önem, nörobilimsel araştırmanın dışında bırakılmamalıdır. Kitap, duyguların bilimsel olarak incelenebileceğini, ancak onları yalnızca ölçülebilir davranışlara veya bilişsel etiketlere indirgememenin gerektiğini savunur. Sonuçta düşünme, temel duygu durumlarının yön verdiği daha geniş bir yaşamsal düzenleme içinde konumlanır. Üçüncü olarak, homeostaz. Tahmin hatası ve serbest enerjiyle açıklanan öznel yaşantı, The Hidden Spring'in en teknik bölümü. Bilinç organizmanın bedensel dengesini koruma çabasıyla ilişkilendirir. Homeostaz, vücut ısısı, enerji, sıvı dengesi ve benzeri yaşamsal koşulların elverişli sınırlar içinde tutulmasıdır. Solms, Carl Friston'un serbest enerji ilkesiyle uyumlu biçimde beynin yalnızca dış dünyayı temsil etmediğini, aynı zamanda bedenin gelecekteki ihtiyaçlarını tahmin ettiğini anlatır. Organizma, beklenen durum ile gerçekleşen durum arasındaki farkı, yani tahmin hatasını azaltmaya çalışır. Ancak bu süreç, kitapta soyut bir hesaplama olarak bırakılmaz. Solms'un önerisi, yaşamsal önemi, yüksek bedensel tahmin hatalarının içeriden his olarak yaşandığıdır. Belirsizlik ve ihtiyaç arttığında rahatsızlık, tehlike veya gerilim hissi doğabilir. Durum düzeldiğinde ise rahatlama ya da haz ortaya çıkabilir. Böylece his, bedenden gelen basit bir sinyal değil, organizmanın kendi varlığını sürdürmesine ilişkin değerlendirmesidir. Bu çerçeve, bilincin neden evrimsel olarak yararlı olabileceğine de yanıt vermeyi amaçlar. Canlı, yalnızca bilgi işleyen pasif bir makine değildir. Kendi yaşamsal koşullarını korumak zorunda olan bir bütündür. Kitabın iddialı tarafı, fiziksel süreç ile birinci şahıs deneyimini iki ayrı nesne gibi değil, aynı biyolojik düzenleme sürecinin dışarıdan ve içeriden görünen iki yönü olarak ele almasıdır. Dördüncü olarak, zor problem. Maddenin bilince dönüşmesi yerine canlı durumların neden hissedildiği sorusu bilinç felsefesinde zor problem. Fiziksel beyin süreçlerinin neden ve nasıl öznel deneyim ürettiği sorusudur. Solms bu soruyu bütünüyle reddetmez fakat başlangıç biçiminin yanıltıcı olabileceğini düşünür. Beyni çikolata üreten bir fabrika gibi, bilinci de ondan çıkan ayrı bir ürün gibi tasarlamak doğru değildir. Beyindeki süreçler ile yaşanan deneyim, aynı olayın üçüncü şahıs ve birinci şahıs açısından betimlenmesi olabilir. Bu yaklaşım açıklama yükünü ortadan kaldırmaz. Fakat soruyu hangi fiziksel süreçlerin neden içeriden yaşantılı olduğu noktasına taşır. Solms'un yanıtında belirleyici unsur canlılığın kendisidir. Bir kaya ya da masa çevresindeki değişimlere tepki vermek zorunda değildir. Oysa canlı organizma, kendi sınırlarını, enerji kaynaklarını ve iç dengesini korumak için dünyadaki belirsizlikle sürekli uğraşır. Hislerin bu yaşamsal düzenleme ihtiyacının öznel yüzü olduğu öne sürülür. Bu bakış, bilinci zeka ile özdeşleştirmeyi de sorgular. Çok karmaşık hesaplama yapmak, tek başına hissedebilmenin kanıtı değildir. Tersine, en temel sentiyansi biçimi, organizmanın iyi oluşunu etkileyen durumlara duyarlı olmasıyla bağlantılıdır. Solms'un çözümü uzmanlar arasında tartışmalıdır, ancak kitabın gücü, metafizik bir bilmeceyi klinik nöroloji, biyoloji ve öznel deneyim verileriyle birlikte ele almaya zorlamasıdır. Son olarak, evrimsel süreklilik, hayvan duyarlılığı ve psikanalizin nörobilimle buluşması, Solms'un beyin sapına verdiği önem, bilincin evrimsel dağılımı konusunda geniş sonuçlar doğurur. Beyin sapının temel yapıları, omurgalılar boyunca büyük ölçüde korunmuştur. Eğer temel hissetme bu eski sistemlerle ilişkili ise, öznel yaşantıyı yalnızca insanın gelişmiş korteksine bağlamak ikna edici olmayabilir. Bu, balıklar, kuşlar ve memeliler gibi hayvanların deneyimleri hakkında kesin ve sınırsız hükümler vermek anlamına gelmez. Her türün bilinç içeriği, davranış kapasitesi ve algısal dünyası farklıdır. Yine de Solms'un çerçevesi, sentience yani hissedebilme olasılığını insan merkezli zeka ölçütleriyle daraltmamayı gerektirir. Kitap ayrıca psikanaliz ile nörobilim arasındaki eski gerilime yapıcı bir köprü kurmaya çalışır. Psikanaliz, arzulara, çatışmalara, rüyalara ve duygulara birinci şahıs düzeyinde önem verir. Nörobilim ise bu yaşantıların sinirsel ve bedensel koşullarını araştırır. Solms'a göre bu iki alan zorunlu olarak rakip değildir. Psikanalizin öznel olguları ile nörobilimin nesnel bulguları, aynı zihinsel yaşamın farklı açıklama düzeyleri olabilir. Bu sentez, terapinin doğrudan beyin sapını hedefleyen basit bir teknik olduğu sonucunu çıkarmaz. Daha temkinli sonuç şudur. Ruhsal acıyı anlamak için anlatı, ilişki ve düşüncenin yanında bedensel ihtiyaçlar, temel duygular ve düzenleme süreçleri de ciddiye alınmalıdır. Sonuç olarak The Hidden Spring bilinci yalnızca yüksek düzeyli biliş, dil veya görsel algı üzerinden açıklayan kitaplardan ayrılır. Mark Solms, sorunun merkezine hisleri, bedensel düzenlemeyi ve beynin evrimsel olarak eski yapılarını yerleştirir. Bu nedenle eser, özellikle bilinç çalışmaları, nöropsikoloji, psikiyatri, psikoloji, felsefe ve psikanalizle ilgilenen okurlar için değerlidir. Konuya meraklı genel okur da kitaptan yararlanabilir, ancak serbest enerji ilkesi, tahmin hatası ve nöroanatomi ile ilgili bölümler dikkatli okumayı gerektirir. Kitap kolay bir popüler bilim özeti değildir. Yoğun kuramsal örgüsü, okurdan kavramları adım adım takip etmesini ister. Buna karşılık bu zorluk, bilincin neden yalnızca bilgi işleme olarak görülemeyeceğini daha somut biçimde düşünme fırsatı verir. Pratik düzeyde eser. Duyguları mantığın kusuru olarak görmek yerine, organizmanın ihtiyaçları ve güvenliği hakkında temel bilgi taşıyan yaşantılar olarak değerlendirmeye yardım eder. Entelektüel düzeyde ise korteksin rolünü küçümsemeden onun bilinçteki rolü ile bilincin kaynağı arasındaki farkı keskinleştirir. Sonsun teorisi alan içindeki tek görüş değildir ve bazı sonuçları tartışmalıdır. Yine de klinik gözlemleri, duygulanım araştırmalarını, hesaplamalı biyolojiyi ve psikanalitik özne anlayışını tek bir çerçevede buluşturma çabası kitabı benzerlerinden belirgin biçimde ayırır. Okur, kesin bir son cevap yerine, bilincin canlı bir bedenin hissedilen yaşamsal faaliyeti olabileceğine dair güçlü ve sistemli bir öneriyle karşılaşır. Destek olmak isterseniz Mark Solms kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.